Ayrım 13.
Sayfa 135. Yoldan gelen sesleri ve çıngırakları duyunca döndü. Pahalı mallar yüklü uzun bir deve kervanı geçiyordu. Önünde de kendi halinde bir eşek gidiyordu. Bu kervan Hazreti İbrahim'in bereketli ırmak vadisinden Ninova ve Babil'den çıkmış olmalıydı. Çölden geçerek büyük denizin renk renk gemilerine ipekler, baharat, fil dişi, muhtemelen de erkek ve kadın köle götürürdü. Kafile yanından geçip gidiyordu. Ucu bucağı görünmüyordu. Ne zengin şu insanlar diye düşündü Meryem'in oğlu. Ne harika şeyler. En sonunda kervanın kuyruğunda altın küpeli, yeşil sarıklı, beyaz harmanili, kara sakallı zengin tüccarlar göründü. Şimdi onun önünden geçiyorlardı, sallanarak yürüyen develer üstünde bir aşağı bir yukarı inip çıkıyorlardı. Meryem'in oğlu ürperdi. Birden Magdala'ya uğrayacakları geldi aklına. Magdalena'nın kapısı gece gündüz açık, uğrarlar mutlaka diye düşündü. Seni kurtarmalıyım Magdalena. Ah elimden gelse. Seni kurtarmak istiyorum Magdalena. İsrail soyunu değil, onu kurtaramam. Peygamber değilim. Ağzımı açsam ne diyeceğimi bilemiyorum. Tanrı dudaklarımı kor kömürle dağlamadı. Beni yakıp da çılgına döndürerek sokaklara uğrayıp bağırtacak şekilde yıldırımını karnıma salmadı. Söyleyeceğim sözlerin onun olmasını istiyorum. Kendimin değil. Söyleyeceklerimle kendimin ilişkisi olmasını istemiyorum. Ben sadece ağzımı açayım, o konuşsun. Hayır, peygamber değilim ben. Ondan bundan korkan herhangi bir insandan farkım yok. Seni utanç yatağından çekip alamam Magdalena. Çöle, manastıra gidip senin için dua etmekten başka çarem yok. Dua güçlüdür. Dediklerine göre savaşta Musa ellerini göğe kaldırdığı süre Beni İsrail fetihlerde bulunmuş, yorulup da aşağı indirdiğinde yenilgiye uğramışlar. Magdalena, ben gece gündüz göğe uzatacağım ellerimi. Güneşin ne zaman batacağına bakmak üzere başını yukarı kaldırdı. Kefernaum'dan kimse görmeden geçmek ve gölü dolaşarak çöle girmek için yoluna karanlıkta devam etmek istiyordu. Gittikçe sabırsızlanıyor, bir an önce varmalıyım diyordu. Ah, sular üstünde yürüyüp de şu gölü geçebilseydim diye mırıldandı yeniden içini çekerek. Kertenkele sıcak kayaya yapışmış, hala güneşlenmekteydi. Karıncalar harman taşımaya devam ediyorlardı. Tohumu yuvalarına doldurup geri dönerek yeniden alıyorlardı. Güneş batmaya hazırdı. Gelip geçenler daha seyrekleşmiş, gölgeler uzamıştı. Akşam ağaçlara ve toprağa yaldız sürüyordu. Göldeki su karmakarışıktı. Göz açıp kapayıncaya dek görünüşü değişiyordu. Kızarıyor, açık menekşe rengine bürünüyor, derken kararıyordu. Büyük bir yıldız duruyordu batı göklerinde. Gece neredeyse gelir diye düşündü Meryem'in oğlu. Gelir neredeyse Tanrı'nın kara kızı, yıldız kervanlarıyla. Yıldızlar gelip de göğü doldurmaya fırsat bulamadan zihnini doldurdular. Kalkmak, yolculuğuna devam etmek üzere hazırlanırken arkasından bir boru sesi işitti. Oradan geçenlerden biri adıyla çağırıyordu onu. Akşamın alacakaranlığında dönüp baktı. Sırtında koca bir yük, yokuşu çıkmakta olan biri ona el ediyordu. Kim acaba diye sordu kendi kendine, yükün altında yolculuğun çizgilerini seçmeye çalışarak. Bir yerde görmüştü bu soluk yüzü, seyrek sakalı, ince çarpık bacakları bir yerde görmüştü. Birden seslendi. Sen misin Thomas? Köyleri dolaşmaya mı çıktın yine? Kurnaz, şaşı seyyar satıcı, soluk soluğa önünde durmuştu. Yükünü yere indirip çıkık alnındaki teri sildi. Fıldır fıldır oynayan minik çarpık gözlerinin sevinçlen mi, alayla mı dolu olduğu belli değildi. Meryem'in oğlunun pek hoşuna gidiyordu. Borusu kemerinde seferinden dönerken atölyesinin önünden geçirdi. Yükünü sıranın üstünde yıkar ve gördüğü her şeyi bir bir anlatırdı. Alay eder, kahkahayla güler, takılırdı. Ne İsrail'in tanrısına ne de herhangi başka bir tanrıya inanırdı. Hepsi de bizimle matrak geçiyor derdi. Kendileri için keçi boğazlatarak, güzel kokulu günlük yaktırarak ve güzelliklerini seslerimiz kısılıncaya kadar teennüm ettirerek matrak geçiyorlar bizimle. Meryem'in oğlu onu dinledi. Sıkışık yüreği biraz ferahlar gibi oldu. Bütün yoksulluğuna, köleliğine ve soyunun sefilliğine rağmen köleliği ve yoksulluğu kahkaha ve alayla yenen bu yaramazı takdir ediyordu. Seyyar satıcı Thomas ise Meryem'in oğlunu seviyordu. Gölgesinin ardında gizlenmek için Tanrı'yı arayan, hastalıklı, meleyen, saf dil bir koyun gibi görüyordu onu. Sen bir koyunsun Meryem'in oğlu, der dururdu ikide bir. Sonra da kahkahadan kırılırdı. Ama içinde bir kurt var senin. O kurt seni parçalayacak. Derken gömleğinin altından baldan çaldığı bir avuç hurma ya da bir nar veya elma verirdi ona. İyi oldu seni gördüğüm, dedi soluğun alır almaz. Tanrı seni seviyor. Nereye gidiyorsun böyle? Manastıra, diye cevap verdi İsa gölü göstererek. O halde seni gördüğüm daha da iyi oldu. Dön geri. Niçin? Tanrı, Thomas parladı. Ne olur? Yine başlama Tanrı'dan. Ucu bucağı yok onun. Ona varmak için dünyada da ahirette de yürüyüp duruyorsun ama adamcağızın sonu yok ki. Bu yüzden unut artık onu. İşlerimize karıştırma. Bak dinle beni. Burada uğraşmamız gereken şey insan. Namussuz, 7 kere kurnaz insan. Bir kere her şeyden önce kızıl sakal Yahuda'dan sakın. Nasıra'dan ayrılmadan çarmıha gerilen partizanın annesiyle, sonra Barabbas ve Kardeşlik Derneği'nden eli bıçaklı 3 kişiyle daha fısıldaştığını gördüm. Adının geçtiğini duydum. Aman dikkat et Meryem'in oğlu. Manastır'a gideyim deme. Ama İsa başını önüne eğmişti. Her canlı yaratık Tanrı'nın elindedir. Dilediğini kurtarır, dilediğini öldürür. Nasıl karşı durabiliriz ki? Tanrı benim yardımcım olsun. Gidecek misin, diye bağırdı Thomas kudurmuş gibi. Ama şu anda, şu konuştuğumuz anda Yahuda gömleği altında gizli bıçağıyla manastırda bekliyor. Senin bıçağın var mı? Meryem'in oğlu ürperdi. Hayır, dedi. Neme gerek? Thomas güldü. Koyun, koyun, koyun, diye mırıldandı. Yükünü omzuna vurdu. Yolun açık olsun. Nasıl istersen öyle yap. Sana dön diyorum. Sen gideceğim diyorsun. Pekala, git öyleyse. İş işten geçtikten sonra dövün dur işin yoksa. Minik çarpık gözleri parıldadı ve ıslık çalarak bayır aşağı gitmeye başladı. Gece iyiden iyiye inmişti. Toprak kararmış, güneş batmıştı. Kefernaum'da ışıklar yanmaya başlamıştı. Gün ışıkları başlarını çoktan kanatlar içine sokmuş, uykuya dalmışlardı. Uyanan gece kuşları ava çıkıyorlardı. Kutsal bir saatti bu. Yola çıkmak zamanı, diye düşündü Meryem'in oğlu. Kimse göremez beni. Hadi bakalım. Thomas'ın sözleri kulağındaydı. Tanrı ne dilerse o olur, diye mırıldandı. Tanrı katilime doğru itiyorsa beni, çabuk öleyim. Hiç olmazsa bu benim elimde. Elimden geleni de yapıyorum. Dönüp arkasına baktı. Hadi yürü, dedi görünmeyen yoldaşına ve göle doğru yola çıktı. Gece tatlıydı, ılıktı, ıslaktı. Hafif bir meltem esiyordu güneyden. Kefernaum balık ve yasemin kokuyordu. Zebedi baba karısı Salome ile evinin avlusunda koca badem ağacı altında oturuyordu. Yemeklerini yemişler, çene çalıyorlardı. İçeride oğulları Yakup yatağında dönüp duruyordu. Partizanı çarmıha gerdirerek buğdayı halkın elinden alarak, Meryem'in oğlunu casus yaparak Tanrı'nın sebep olduğu yeni adaletsizlik kafasına takılmış onu kudurtuyordu. Bu düşünceler uyutmuyordu bir türlü. Babasının dışarıda çene çalması daha da kızdırıyordu onu. Öfkeyle ayağa sıçrayıp avluya giderek eşikten atladı. Nereye gidiyorsun, diye kaygıyla seslendi annesi arkasından. Hava almaya, göle, diye homurdanarak karanlıkta kayboldu. Zebedi baba içini çekerek başını salladı. Dünya eskisi gibi değil hanım, dedi. Gençlerin içi içine sığmaz oldu. Ne kuş ne balık diyebilirsin onlara. Uçan balıklar oldular. Deniz dar geliyor, havaya sıçrıyorlar. Ama orada da uzun süre dayanamadan gerisin gerisi denize dalıyorlar. Sonra sil baştan. Akıllarını yitirmişler. Şu sevgili oğlun Yuhanna'ya bak bir. Ben manastır adamıyım diyor. Dualar, oruçlar, Tanrı. Balıkçı kayığı pek dar geliyor. İçine kendini sığdıramıyor bir türlü. Şimdi de Yakup çıktı başıma. Bense beyninde biraz aklı olduğunu sanırdım. Bak görürsün, o da o yolun yolcusu. Bu geceki hali neydi öyle? Öfkeden neredeyse patlayacak gibiydi. Ev nasıl da dar geldi. Bana göre hava hoş ama kayıklarım, adamlarıma kim bakacak? Bütün emeğim boşa mı gidecek? Kafam yerinde değil hanım. Git biraz şaraf ve birkaç lokma ahtapot getir de keyfim yerine gelsin. Yaşlı Salome duymazlıktan geldi. Kocası içmişti içeceğini, konuyu değiştirmeye çalıştı. Genç onlar, dedi. Kaygılanma sen. Gelir geçer. Haklısın be hanım. Kafan iyi işliyor. Bense burada oturmuş kafa patlatıyorum. Tabii ya, genç daha. Gelir geçer. Gençlik bir hastalıktır, geçer. Delikanlıyken ben de yatağımda dönüp durduğum zamanlar olmuştu. Tanrı'yı aradığımı sanıyordum ama aslında kendime bir eş arıyordum. Seni arıyordum Salome. Seni. Evlendim de yatıştım. Oğullarımız da bizim gibi olacak. Bırak düşünme artık. Keyfim yerine geldi çok şükür. Hanım biraz ahtapot getir. Bir yudum da şarap. Sevgili Salome'ciğim, saatine içmek istiyorum. Komşuları olan biraz ilerideki Yunus Baba kulübesinde yapayalnız oturmuş lamba ışığı altında ağ onarıyordu. Ama aklı geçen yıl bu sıralarda göçüp gitmiş olan sevgili karısında değildi. Şu budala oğlu Andreas'ta da değildi. Bu ihtiyar halinde onu yalnız koyup giden, onu balıklarla bir başına uğraşmak zorunda bırakan inek kafalı, kuş beyinli öteki oğlu Petrus'ta da değildi. Zebedi'nin sözlerini düşünüyordu. Büyük bir tedirginlik içindeydi. Kim bilir, belki gerçekten Yunus peygamber oydu. Ellerine baktı, ayaklarına, butlarına. Pul puldu baştan aşağı. Soluğu, teri bile balık kokuyordu. Karısı için geçenlerde ağladığında gözyaşları da balık kokmuştu. Kurnaz Zebedi Baba, çağnazlar konusunda söylediği sözde haklıydı. Ara sıra buldu oluyordu sakalında. Kim bilir, belki de gerçekten Yunus peygamberdi. Tamam, canının konuşmak istememesinin nedeni buydu. Ağzından söz çıkartmanın güç olması, karada yürürken ikide bir tökezleyip düşer gibi olması bundandı. Gölet aldığında ne büyük rahatlıktı, ne büyük sevinç. Su onu bağrında kaldırır, okşar, yalar, kulağına mırıldar, onunla konuşurdu. O da balık gibi sözsüz cevap verirdi. Ağzından kabarcıklar çıkardı. Yunus peygamber olduğuma şüphe yok, dedi kendi kendine. Yeniden dünyaya geldim. Köpek balığı beni kustu. Ama bu kez akıllandım biraz. Bayağı bir peygamberim işte ama balıkçı diye geçiniyor, kimseye belli etmiyorum. Yeniden başıma bela açmaya niyetim yok. Kendi kurnazlığına sevinerek güldü. İyi idare ettim işi diye düşündü. Kaç yıldır kimse çakmadı. Ben kendim bile. Ta ki şu şeytan Zebedi. Ama iyi oldu da açtı gözlerimi. Aletlerini yere koyup sevinçle ellerini birbirine sürttü. Bir dolap açtı. İçinden su kabağı dolusu şarabı aldı. Kısa, tombul, tüylü gırtlağını eğerek ağzını dayayıp lıkır lıkır içmeye başladı. Onlar keyifli keyifli Kefernaum'da içe dursun, gece kuşumuz düşüncelere dalmış göl kıyısı boyunca ilerliyordu. Yapayalnız değildi, ardında çatırdayan kumları duyuyordu. Magdalena'nın avlusuna yeni tüccarlar inmiş, çakıllar üstünde bağdaş kurmuşlardı. Sıralarını beklerken sessiz sessiz konuşuyorlar, hurma ve yengeç kızartması yiyorlardı. Manastırda keşişler baş rahibi hücresinin ortasına yatırmışlar, başında nöbet bekliyorlardı. Henüz nefes alıyordu. Patlak gözleri açık duran kapıya dikiliydi. İskelet yüzü gergindi, bir şey duymaya çalışır gibiydi. Keşişler ona bakıp fısıldaştılar. Nasıralı hahamın onu iyi etmek için gelip gelmediğini dinliyor. Baş meleğin kara kanatlarının yaklaşıp yaklaşmadığını duymaya çalışıyor. Yaklaşan mesihin ayak seslerini işitmek istiyor. Fısıldaşarak ona bakıyorlardı. Hepsi de mucizeyi karşılamaya hazırdı o sırada. Hepsi de kulak kesilmişlerdi ama örs üstüne inen ağır çekiç vuruşlarından başka ses duyulmuyordu. Yahuda avlunun ta uç köşesinde ateşini yakmış, gece vakti çalışıyordu. Uzaklarda Nasıra'da Yusuf'un karısı Meryem kulübeciğinde oturmaktaydı. Lamba yanıyordu, kapı açıktı. Eğirdiği yünü acele sardı. Oğlunu bulmak için köyleri tarayacaktı. Sarıyor, sarıyordu ama aklı işinde değildi. Yalnız ve ümitsiz bir durumda tarlalarda dolaştı. Magdala'ya, Kefernaum'a gitti. Cenazelet günün bütün kıyısını dolaştı. Oğlunu arıyordu. Yine kaçmıştı. Tanrı bir kez daha dürtüklemişti onu üyendiresiyle. Acımıyor mu ona? Diye soruyordu kendi kendine. Bana acımıyor mu? Ne yaptık ki ona? Bize söz verdiği sevinç, şan, şeref bu mu? Ne diye Tanrım Yusuf'un asasına çiçek açtırdın da beni yaşlı bir adamla evlenmeye zorladın? Ne diye yıldırımı salıp karnıma şu hayalci, uyur gezer biricik oğlumu ektin? Hamileliğim sırasında bütün komşular gelir bana hayranlıkla bakardı. Meryem, bütün kadınlar içinde en kutsalı sensin derlerdi. Çiçek açmıştım. Kökünden en yüksek dallarına kadar çiçeklenen bir badem ağacıydım. Kim bu çiçek açan badem diye sorarlardı gelip geçen tüccarlar. Kervanlarını durdururlar. Develerinden inip kucağımı armağanlarla doldururlardı. Derken bir sel esti ansızın. Çırılçıplak soydu beni. Nadas gören göğüslerim üstünde kollarımı kavuşturuyordum. Buyruğun yerine getirilecek Rabbim. Bana çiçek açtırdın. Yapraklarımı düşürdün. Yeniden çiçek açma ümidim yok mu Rabbim? Ertesi sabah erkenden yüreğimin yatışması için ümit yok mu diye sormuştu oğlu kendi kendine. Gölü dönmüştü. Yeşil kırmızı kayalar arasında sıkışmış manastır karşısındaydı. İlerleyip manastıra yaklaştıkça yüreğim daha çok tedirgin oluyor. Niçin? Doğru yolu seçmedin mi Rabbim? Beni bu kutsal yalnızlık yerine itiyorsun ya, ne diye elini uzatıp yüreğimi sevindirmiyorsun? Baştan başa beyazlar giymiş keşişler manastırın kapısında belirdiler. Bir kaya üstüne çıkıp Kefernaum'a doğru baktılar. Henüz hiçbir belirti yok dedi. Arkası neredeyse yeri süpürecek olan Mecnun Kambur'un biri. Gelinceye dek ölür dedi başka biri. Köpek balığınkine benzeyen yarık ağzı kulaklarına dek uzanıyordu. Yürü sen yere boğam. Deve görününceye kadar ben burada gözcülük edeceğim. Olur dedi Kambur. Hoşuna gitmişti bu söz. Kayadan aşağı indi. Gidip ölüsünü seyredeyim. Meryem'in oğlu manastırın eşiğinde kararsız durmuştu. Yüreği çalan çan gibi gidip geliyordu. Girse miydi, girmese mi? Yapı çember biçiminde olup mozaik taşıyla döşenmişti. Avluyu süsleyen tek bir ağaç, tek bir çiçek, tek bir kuş yoktu. Çepeçevre yabani firavun incirleriyle doluydu. Bu yuvarlak, insan dışı yalnızlık çemberi boyunca mezarlar gibi oyulmuş hücreler vardı. Cennet burası mı? Diye sordu Meryem'in oğlu kendi kendine. İnsan yüreğinin huzura kavuştuğu yer burası mı? Baktı, baktı. Eşiği aşmayı bir türlü karar veremiyordu. Köşenin birinden iki kara çoban köpeği fırlayıp ona havladı. Budur Kambur, geleni görünce ıslık çalarak köpeği susturdu. Derken dönüp onu tepeden tırnağa kadar süzdü. Delikanlının gözleri acı dolu gibi geldi ona. Üstündeki giysileri paramparça, ayakları kan içindeydi. Acıdı ona. ''Hoş geldin kardeş'' dedi. ''Hangi rüzgar attı seni bu çöle?'' ''Tanrı'' dedi Meryem'in oğlu, umutsuzluk dolu, derinden gelen bir sesle. Keşiş korktu. Tanrı'nın adının hiçbir insan dudaklarından bu denli dehşetle çıktığını işitmemişti. Kollarını kavuşturup sustu. Kısa bir duraklamadan sonra konuk sözüne devam etti. ''Baş rahibi görmeye geldim. Sen onu görebilirsin belki ama o seni göremez. Ne yapacaksın görüp de?'' ''Bilmiyorum. Bir düş görmüştüm. Nasıra'dan geliyorum.'' ''Düş mü?'' dedi Mecnun keşiş bir kahkaha atarak. ''Müthiş bir düş peder. O gün bugün yüreğim huzura kavuşmadı. Baş rahip bir azizdir. Tanrı ona kuşların ve düşlerin dilini nasıl açıklayacağını öğretmiştir. Onun için geldim.'' Çarmıha yaptığı geceki düşünü manastıra gelip de baş rahibe yorumlatmak aklına gelmemişti. Düşündeki o vahşi kovalamayı, önde ileri atılan kızıl sakalı, arkasından elinde işkence aletleri onu izleyen cüceleri. Ama şimdi eşikte kararsız durmuşken o düş ansızın zihninde şimşek gibi çakmıştı. Evet diye bağırdı kendi kendine. O düş için geldim. Bana yolumu göstermek için Tanrı gönderdi. Baş rahip yorumlar bana. Baş rahip ölmek üzere dedi keşiş. Geç kaldın kardeşim. Dön git. Tanrı buyurdu bana buraya gelmemi diye cevap verdi Meryem'in oğlu. Oğullarını hiç aldatır mı o? Keşiş kıkır kıkır güldü. Hayatta neler görmüştü, Tanrı'ya güveni yoktu. Rabbimiz değil mi? Aklına eseni yapar. Haksızlığa uğratmak elinde değilse nasıl gücü her şeye yeter diyebiliriz ona? Sırtına bir tokat indirdi. Şakadan olsun diye yapmıştı ama koca pençesi ağır geldi. Delikanlının sırtını acıttı. Pekala, kaygılanma dedi. Gir, gel içeri. Ben teşrifatçıyım. Manastıra girdiler. Rüzgar çıkmıştı. Mozaik taşlar üstünde çevrintiye kapılmış gibi dönüyordu. Donuk bir kasırga çevrelemişti güneşi. Hava karardı. Avlunun orta yerinde ağzı açık kör bir kuyu vardı. Eskiden su vardı içinde. Şimdi kumla dolmuştu. İki kertenkele ısınmak için kuyu kenarındaki aşınmış taşlar üstüne çıktı. Baş rahibin hücresi açıktı. Keşiş konuğun koluna yapıştı. Bekle burada da kardeşlerden izin alayım. Yerinden kıpırdayım deme. Kollarını kavuşturup içeri girdi. Köpekler baş rahibin eşiğinin iki yanında mevzilenmişlerdi. Boyunları ileri uzamış, havayı kokluyor, kesik kesik acı acı havlıyorlardı. Baş rahip ayakları kapıya doğru uzanmış halde hücrenin ortasında yatıyordu. Çevresinde bütün gece süren nöbetten yorgun keşişler uyukluyordu. Ölmek üzere olan adam hasırının üstüne uzanmış, yüzü hep gergin, ardına kadar açık duran kapıya bakıp duruyordu. Yedi kollu şamdan hala yanı başındaydı. Alnının parlak eğrisini, tatmin olmaz gözlerini, şahin burnunu, soluk morarmış dudaklarını, bele kadar uzanan çıplak kemikli göğsünü örten uzun ak sakalını aydınlatıyordu. Toprak bir buğdanlık içindeki yanan kömürlere keşişler kuru gül yapraklarıyla yoğrulmuş günlük yatıyorlardı. Havaya güzel kokular yayılıyordu. Keşiş girdi. Niçin girdiğini unuttu ve köpeklerin arasına eşik üstüne çömeldi. Güneş kapıyı ele geçirmiş içeri girmeye, başrahibin ayaklarına erişmeye çalışıyordu. Meryem'in oğlu dışarıda durmuş bekliyordu. İki köpeğin inildemesinden ve dışarıda örs üstündeki tokmağın ağır ritmik seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Konuk bekledi. Bekledi. Gün ilerliyordu, onu unutmuşlardı. Gece don olmuştu ama şimdi hücrenin dışında sabah güneşinin tatlı sıcaklığının iliklerini ısıttığını duyuyordu. Kaya üstünde gözcülük görevindeki keşişin sesi birden bozmuştu sessizliği. Geliyor, geliyorlar. Başrahibin hücresindeki keşişler ürkerek uzandılar. Başrahibi yapayalnız bırakıp dışarı uğradılar. Cesareti ele alan Meryem'in oğlu çekinerek iki adım atıp eşikte durdu. İçinde ölüm ve ölümsüzlük durgunluğu vardı. Başrahibin soluk, ince ayakları güneş ışığıyla yıkanıyordu. Tavanda bir arı vızıldıyordu. Tüylü bir kara böcek yedi kandilin çevresinde gidip geliyordu. Bir koldan ötekine atlıyor, ölü yakma fırınını arıyordu. Ansızın kıpırdadı başrahip. Bütün gücüyle başını kaldırdı ve birden gözleri dışarı fırladı. Ağzı ardına kadar açıldı. Burun delikleri açılıp kapanarak havayı koklamaya başladı. Meryem'in oğlu elinin yüreğini dudağına ve alnına götürerek onu selamladı. Başrahibin dudakları kımıldadı. Geldin, geldin, geldin diye fısıldadı. Öyle belirsizlik ki çıkardığı ses Meryem'in oğlu işitmedi. Ama dile gelmez bir mutluluk başrahibin ciddi, acı dolu yüzüne yayıldı. Gözleri hemen kapandı, burun delikleri hareketsiz kaldı. Ağız kapandı ve göğsünde kavuşup duran ellerin biri sağına, öteki soluna düştü. Yukarı doğru açık avuçlar yere yığıldı. Bu arada avluda iki deve çökmüştü. Keşişler yaşlı ağamın inmesine yardım ettiler. Yaşıyor mu henüz, yaşıyor mu diye kaygıyla sordu rahip adayı. Soluk alıyor henüz diye cevap verdi peder Habakkuk. Her şeyi görüyor ve işitiyor ama konuşmuyor. Haham girdi ilkin. İçinde iyileştiricinin merhemlerinin, otlarının ve büyülü muskalarının bulunduğu değerli çantayla da rahip adayı arkasından izledi onu. Kuyruklarını bacaklar arasına almış olan iki kara köpek başlarını çevirmediler bile. Boyunlarını yerde uzatmışlar, insan gibi acı acı kesik kesik inildiyorlardı. Haham onları duyunca başını salladı. Geç kaldım diye düşünüyordu ama bir şey söylemedi. Başrahibin yanı başına diz çöktü, vücudu üzerine eğildi ve elini yüreğinin üstüne koydu. Dudakları neredeyse başrahibinkine değecekti. Geç kaldık diye fısıldadı. Geç geldim, sizlere ömür. Bağıra çağıra keşişler eğilip naaşı öptüler. Her biri hizmet süresine göre öptü. Habakkuk gözlerini, öteki keşişler sakalını ve açık duran ayaklarını, rahip adayları ise ayaklarını. Biri de boş koltukta duran başrahibin asasını alıp cenazenin yanına koydu. Yaşlı ham eğilmiş ona bakıyordu. Gözlerini bir türlü ayıramıyordu. Neydi o zafer gülüşü? Kapalı gözlerin çevresindeki esrarlı pırıltının anlamı neydi? Bir güneş bu yaz üstüne düşmüş ve orada kalmıştı. Neydi bu güneş?